Sevgili kardeşlerim, bugün elimden geldiğince Mesih'in yetkisi ve bize verdiği yetki, kiliseye verdiği sorumlulukla ilgili konuşmaya çalışacağım. Hatırlamamız gereken ve tekrar tekrar üzerine düşünmemiz gereken ayetler ve sözler var. Çok var. Gerçekten çok var. Hele konu yetki ise, Mesih'in babadan aldığı yetki, göklerden gelen yetki ve kilisesine kutsal ruh aracıyla vaat ettiği ve buyurduğu ve emrettiği. Bunun da altını bugün çok sık çizeceğim. Çünkü biz bazen hani lütuf öğretiyoruz, doğrudur, lütuf var. İmanla aklını lütufla. Ama Tanrı'nın bazen buyrukları ve emirleri var. Bu bir rica değil. Bir buyruk ve bir emirdir. O yüzden sevgili kardeşlerim, bu yetki önemli. Çünkü siz bir hakimin önüne çıktığınızda bir suçla, bir suçlamayla, savcının yönlendirişiyle bir hakimin önüne çıktığınızda, biraz bu konuyu bilirim. 4 yıl hakimin karşısına çıktım savcılarla birlikte. Orada sen ne hakla beni yargılıyorsun ya da ne hakla beni buraya polise, beni buraya getirdin hiç diyemedik. Suçsuzduk. O ayrı bir konu, tartışma konusu. Zaten öyle bitti. Ama o 4 yıl boyunca o karar açıklanana kadar karşıda tepemizde oturan yargının kürsüsünün üzerinde oturan hakimin her dediğini harfiyen yerine getirdik, gülemedik. Kalk dediğinde kalktık, otur dediğinde oturduk. Avukata dön dediğinde o avukata döndük. Bu soru sorduğunda sağlı sollu çapraz sorguya da girdik. Cevap vermek zorunda kaldık. Şunu diyebildim mi ben bir vatandaş Hakan olarak? Sen ne hakla bana bunu soruyorsun? Çünkü onun hakkı, evet senin benim gibi insan onlarda. Ama üzerindeki cübbe ve yasanın ona verdiği yetki, bir suçlama karşısında beni yargılama, evimden gelmezsem zorla bile getirme hakkını ona veriyordu. Keza polis bizimle konuşurken şu köşede duracaksın, jandarma buraya gel dediğinde biz bunlara da itaat etmek zorunda kaldık Turan abiyle birlikte. Çünkü bir yetki vardı, bizden farklı bir konumları vardı ve biz iyi vatandaşlar olarak buna uymakla yükümlüydük. Zaten orada farklı bir şey yapsaydık, çok açık söylüyorum, o 4 yıllık yargılanma boyunca yine hakimin yetkisiyle tutuklu yargılanmamıza sebep olabilirdi. Bu da bize söylendi zaten. O yüzden kardeşler, yetki önemli, yetkiyi kimin verdiği önemli ve yetkiyi bilmek ve yetkiye göre davranmak da, o da tabii kilise ve kilisenin üyelerinin ya da Tanrı'nın halkının vereceği bir karardır. O yüzden şimdi biliyorsunuz İsa Mesih görevine başlamadan önce sevgili kardeşlerim, bütün Yahuda bölgesi, İsrail halkı ve Tanrı'nın vaat ettiği, tüm peygamberler aracılığıyla uzun bir süredir vaat ettiği sözleri gerçekleştirecek olan kişi, yani Mesih, İbrahim'in ve Davut'un soyundan gelecek olan yetkin kişi, mesedilmiş kişi, göklerin tüm yetkisine tüm insanlık için sahip olacak olan kişi gelecekti. Tüm İsrail her cumartesi günü havralarda hahamlar ya da görevliler ya da ferisiler, kutsal yasayı bilenler bunu zaten öğretip bu umut ve imanla Davut'un soyundan gelecek olan o yüce yetkin kişiyi bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Bir gün İsa 30 yaşına geldiğinde kendi büyüdüğü bölgede bir havraya girdi. Ona bir tomar verildi. Tomarı açtı ve şu bölümü okudu. Şimdi kim olduğunu ve nasıl geldiğini insanlara ilan etti. Dedi ki Yaşaya 61 birinci bölüm. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın ölç alacağı günü ilan etmek için beni gönderdi. Gerisi önemli değil. Bölüm çok önemli tabii ki ama benim alacağım yer orası. Beni gönderdi. Kim? Baba gönderdi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı, kulluk ettiğiniz Tanrı, sizi Mısır'dan çıkartan, çöllerde size yol gösteren, Daniel'i aslanlardan, arkadaşlarını ateşten kurtaran, Yeşu'yla birçok yeri alan Tanrı beni şimdi gönderdi. Burada önemli olan şey şu. Bir, İsa nereden geldiğini biliyordu. Kimden yetki aldığını biliyordu. Ve bu yetkiyle, bu sahip olduğu ayrıcalıkla ne yapacağını ve görevini ve sorumluluğunu biliyordu İsa. Dedi ki, ben mesedilmiş olan kişiyim. Ey İsrail ve tüm uluslar, tüm dünya bunu bilin. İşte bakın, bu kitabı da açıyorum. Çünkü bu Rabbin vaadiydi. Yani bu Mesih'ten 700 yıl önceydi biliyorsunuz bu sözler. Yaklaşık olarak. Şimdi o kişi benim dedi İsa. O zaman ne yapacağını söyledi? Serbest kalacaklar. Zindandakiler. Lütuf yılını. Onun için geldi İsa. Yargılamaya gelmedi. Ama aynı zamanda ikinci gelişle tüm insanlığı yargılayacağını da ilan etmiş oldu. O yüzden bunu bilmek çok önemli. Yine aynı kutsal bölümde, kutsal yazılarda Yaşaya 35'te yine şimdi bu mesedilmiş olan kişiyle ilgili bir vaat ve onun eylemsel olarak da neler yapacağına ilgini, yetkisini de gösteren bir işaretler var eski ayetten. Yaşaya 35:3-6'dan okuyacağım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, gevşek elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri, yüreği kaygılı olanlara güçlü olun, korkmayın deyin. Kim geliyor? İşte Tanrınız geliyor, öç almaya, karşılık vermeye geliyor, sizi o kurtaracak. Amin. Bakın ne olacak o zaman? Bu öç almaya gelen Tanrı, hani dedi ya, işte 3-5 bölüm sonra lütuf yılını ve öç alma yılını ilan edecek, mesedilmiş olan yetkin kişi. Ve o öç almaya gelecek olan Tanrı'nın belirten bir tanesi şu, o dizleri pekişecek olan. Diyor ki, körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak, topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizin dili, çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak Bozkır'da, haleluya. Amin. Çünkü Orta Doğu sıcağı, su çok değerli. Su orada petrolden bile pahalı bazı yerlerde. Çünkü su yaşamdır. Petrolü içip yaşayamazsın kardeşim. Tamam mı? Ama su yaşam verir. Bu yüzden hele çöldeysen, hele 2-3 günü susuz geçirdiysen, vay senin başına. Ve Rab bunu biliyor. Ve diyor ki, bak işte bu çölde yaşayan halka su getireceğim. Köller görecek, topallar geyik gibi sıçrayacak. Hiç belgeselde izlediniz mi? Ceylan nasıl sıçrıyor geyikler? 9 metre, 10 metre sıçrayabiliyorlar. Hele kovalayan bir çita varsa. Böyle sıçrayacak diyor, yürüyemeyen topal gey adam ya da kadın. Çünkü yetkin olan, güce ve kudrete sahip olan geliyor. Hemen bir üstünü hatırlayın. İşte o, Tanrınız geliyor diyor. O zaman mesedilen kişinin kim olduğunu anlamak, hangi yetkiyle ve kimlikle bunları gerçekleştirdiğini bilmek kilise için çok önemli. Kilise bunları iyi anlamalı. Tabii birçok vaaz konusu var. Sadece bu değil tabii ki. Ama biz hep birlikte bir aile olarak Yaşam Kilisesi'nde, Kadıköy'ün göbeğinde, İstanbul'da ve güzel ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Doğru öğrenmek ve doğru anlatmak ve tüm insanlara Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu ve müjdeyi ve iyiliği sunmak istiyoruz. Çorlu'ya gittik, Tekirdağ'a gittik değil mi? Tekirdağ'da deniz kenarında güzel bir yerde, sakin bir yerde 3 kişiyi vaftiz ettik Rabbin lütfuyla. Kardeşlerle birlikte tabii. Oradaki kardeşlerle, yetkin kardeşlerle birlikte. Tapındık, dua ettik ve Rab büyütüyor kilisesini. Yeni insanlar çıkıyor. Yeni insanlar Rab'be geliyor. Bu yetkiyle oluyan şeyler. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz yine eski ayetten referansla İlyas'ın ruhu ve gücü ve mesedilişle gelmiş olan biri vardı. Kimdi o? Yahya. Yahya Mesih'in yollarını hazırlamaya gelmişti. Bir yetkisi vardı. Ona Ferisiler geldiğinde ne hakla insanları vaftiz ediyorsun diye sorduklarında, sen kimsin? Mesih misin? Beklediğimiz kişi misin? Söyle bizi, bize gönderilere ne yanıt verelim seninle ilgili diye sorduklarında, o dedi ki, Mesih değilim. Açıkça söyledi diyor. Açıkça söyledi, ben Mesih değilim. Ama onun öncüsü olarak onun yollarını hazırlamak için gönderildim. Çölde yükselen sesim dedi, haleluya. Peki bunu neye referans vererek Yahya söyledi? Dikkat edin. Sıradan halka konuşmuyor. O kutsal yazıları ezbere bilen, her gün okuyan Ferisilere, din adamlarına konuşuyor. Dedi ki, bak inanmıyor musun? Yaşaya 40'a bak. Tanrı zaten bunu vaat etmişti 700 yıl önce. İşte ben oyum. Kim olduğunu gene yetkisini biliyor, Rab'den aldığı yetkiyle biliyor ve görevini yapıyordu. Ta ki Mesih gelene kadar. Ve çok önemli bir şeyi hatırlattı Yahya. Kilisenin bunu bilmesinde büyük fayda var. Diyor ki Yuhanna 3:27, Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Bu yüzden İsa dedi ki Kudüs'ten ayrılmayın. Bekleyin. Gökten gelen güçle güçleninceye kadar, doluncaya kadar bekleyin. O zaman kilise şunu iyi bilmeli. Yahya'nın dediği şeyi. Gökten verilmedikçe bize hiçbir yetkimiz yok. Bu insan işi değil, kilise işi. İnsan bilgeliği değil. Tapınma insan işi değil. Vaaz insan işi değil. İş değil zaten. Bu işse hiç konuşmayalım. Müjdelemek iş değil, bir meslek değil. Gökten gelen yetki olacaksa, o kutsal ruhun mesedilişi olacaksa, biraz sonra bazı ayetlere bakacağız, bunu yapmakla sorumluyuz. Ben şuna iman ediyorum, bugün sizin önünüzde bunu ilan ediyorum. Ben Hristiyanım. 20 yıl önce yeniden doğdum. Kutsal ruhu aldım. Ve birçok kez Rab beni şifa ile iyileştirdi. Ve birçok kez dua ettiğimde insanlar şifa buldu Rabbin sayesinde. O zaman şunu biliyorum. Kutsal ruh, layık değilim ama biliyorum ki bendedir. O zaman hayal ettiğimden ve düşündüğümden çok daha fazla şeyleri Rabbin gücüyle yapabilirim. Amin. Dün konuşurken arabaya dönerken çok kötü bir trafik vardı. Bu kötüydü ama muhabbet, sohbet açısından iyiydi. Şunu konuştuk gerçekten. Yetkimiz var. İsa dedi ki, dedi Peter, benim yaptıklarımdan daha büyüklerini yapacaksınız. Wow. Ve ben cevap verdim Peter. Dedim ki ya kardeş, güzel diyorsun da, doğru da. Yuhanna diyor ki, İsa'nın yaptığı her şeyi yazsaydık, yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı. O zaman İsa diyor ki şimdi, benim yaptığımdan daha fazlasını yapacaksınız. Yapabilirsiniz. Yani İsa ne yaptı? Biraz sonra bakacağız. Ama çoğu zaman arabesk gibi imanlı bir hayat yaşıyoruz. Sanki hiç yetkimiz yok. Yani yetkisi bilmeyen polis gibisin. Yetkisi bilmeyen trafik polisi gibisin. Böyle bir şey var mı? Yani ben sana dur dediğimde durur musun? Ama polis sana dur dediğinde arabayı kullanıyorsan durmak zorundasın. Sıkıysa durma. Alır o plakayı, görürsün evine geliyor. Sen yapamazsın ama o yapar. Yahya yetkisini biliyordu. Bana gökten verildi dedi bu. İsa öyle dedi en başında. Onun için okudum. Baba beni gönderdi. Onun için geldim. Görevim bu. Yetkim bu. Kimliğim bu. Açıkça söyledi. Yahya açıkça çöllerde herkesin önünde bağırdı ve ilan etti. Kilise böyle olmalı. Hadi şimdi buradan çıkalım Kadıköy'e dağıtalım oraya boğa heykeli protesto demiyorum. Ama biz saklanmak için, pısırık yaşamak için, korkmak için, cinlerden ya da ölülerden ya da bilmem nelerden korkmak için çağrılmadık. Özgür kılmak için yetkilendirilmiş bir halkız. Tanrı'nın sevgisine, lütfuna, bağışına, babanın merhametine tanıklık etmek için Yahya ve İsa gibi çağrıldık. O yüzden kardeşlerim bunları hatırlamamız lazım. İsa dedi ki dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Amin. Bu ayeti biliyorsunuz değil mi? Dünyanın sonuna dek. Hamdolsun dünyanın sonu gelmedi. Gelmediyse demek ki İsa bizimle birlikte. Ha, ondan sonra da olacak da iman edenlerle olacak. Kim 2-3 kişi bir araya gelirse ben oradayım. Burada 2-3 kişiden çok daha fazla insan var. Ve şöyle dedi bak. İsa yanlarına gelip şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Gökte ve yeryüzünde. Bu yüzden İsa'nın adı anıldığında gökteki ve yerdeki her şey titrer ve babanın önünde diz çöker sevgili kardeşlerim. Gerçek güç bu sözdedir. Biz ruhsal bir savaştayız. Kutsal yazıların gücünü bilmeliyiz, yetkisini bilmeliyiz. Ve bunlarla biz, kılıçla, kalkana, silahla, sopayla değil, orduyla değil, ruhsal bir ordu ve bu silahlarla kötü olana karşı ve onun tutsak ettiği insanlara gitmeli sevgi ve merhametle. Çünkü senin elinde o anahtar var. O yetki sende var. Çünkü İsa'daki yetki bende. Peki İsa yetkiyi kime verdi göğe alınırken? Kime verdi? Haleluya. Dedi ayrılmayın. Gökten gelen güçle doluncaya dek. Çünkü sizinle olacağım, içinizde olacağım dedi İsa. Çünkü Rab ruhtur dedi kutsal yazı. O zaman Rab bizimleyse kim bize karşı durabilir? Rab bizimleyse biz onun yaptıklarını yapabilir miyiz? Zaten yapacak olan odur. Biz değiliz ki, bizim elimizde ayağımızda bir şey yok. Hani burada adımızı yüceltmiyoruz. Ama bizi kullanması için Rab'be fırsat ver melekten bahsediyoruz. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi Yuhanna 17-18. Ben de onları dünyaya gönderdim. Amin. İsa dua ediyor burada. Dedi ki sen beni gönderdin. Şimdi ben de onları gönderiyorum. O zaman burada ne, hangi buyruğu görüyorsun? Bizden bahsediyor İsa. Babaya dua ediyor. Bizler için dua ediyor. Onları kötü olandan koruyor. İşte ben sizin sana geliyorum baba. Bu bölümü okumanızı tavsiye ederim. Çarmıha gitmeden önceki en büyük, en içten duasıdır İsa'nın. Yuhanna 17. Ama diyor ki şimdi bak. Ey kilise. Ey bana iman edecek olan kardeşlerim, dostlarım. Gidin. Gidin çünkü ben de geldim. Baba bir buyruk verdi. Göklerden sizin yararınıza geldim. Sizin için. Şimdi sıra sizde. Şimdi ben aynı buyruğu veriyorum. Aynı yetkiyle diyorum ki gidin. Kim gidecek? Ben bunu yaşadığım sürece söyleyeceğim. Kendime de hatırlatıyorum. Çünkü tembelleştiğim, ılıklaştığım, yumuşadığım yetkimi, kimliğimi, tanrısal çağrımı, dünya, dikkat edin, çok tuzaklara doludur kardeşler. Rabbin sözünde kalmaz ve birlikte kalmazsak, ayartılmak o kadar kolay ki. Ha, hiç yok canım, o geç onu, sen onu boşa diyorsun, ben ayartılmam diyorsan, biraz Süleyman okumanı tavsiye ederim. Bak adam hikmeti ve bilgeliğe sahip en iyi adamlardan biri, babası Davut adamın. Daha ne olsun? Defalarca baban Davut'un hatrı için dedim diyor kutsal yazılarda. Ne oldu abi? O sahte ilahlara kulluk eden kadınlar ne yaptı Süleyman'ı? O hikmet ve bilgeliğin adamını. Sonuna doğru yaşamanın. Birçok ünlü, vaiz, önder, kilise kurmuş, mucizeler ve harikalar yapmış bazı insanların. Yargılamıyorum. Ama gerçek bunlar. Düştüğünü, kaybolduğunu, günaha düşkünü bilmiyor muyuz? Çünkü iblis boş durmuyor. Bir savaştayız. Kilise yetkisini unuttuğu için iblise karşı yeniliyor. İblisten güçsüz olduğu için değil. Yetkisini kullanmadığı için yeniliyor. Günah konusundaki gücünü ve yetkisi bilmediği için düşüyor ve kayboluyor. Kardeşlerle bir araya gelmekten vazgeçtiği için yeniliyor ve düşüyor. Kutsal yazılardan uzağa düştüğü için, dua etmediği için ve açık açık kutsal yazılar bir şeyleri yapma dediği halde yaptığı için, günaha ve iblise kapı açtığı için düşüyor ve yetkisini kaybediyor. Ve iblisin en sevdiği şey imanlının başının şöyle durmasıdır. Zavallı arabeks imanlı. Senin başın havada olmalı çünkü sen zaferlisin kardeşim. Sen kazandın. Sen kazanmak için uğraşmıyorsun. Sen Mesih ile birlikte göksel yerlerde oturan kişisin zaten Efesler'de yazdığı gibi. Sen zaten alttaydın, karanlıktın. Ama Rabbin sayesinde ışığa getirildin Efesler yazıyor. Şimdi biz onun üzerine yetkin kişiyiz. Ayağımızın altında onu ezme hakkımız var. Mesih'in başını ezdiği gibi. Çünkü İsa senin ve benim aracınla bunu yapacak. Hatırlamamız gerekiyor. Ve birbirimize hatırlatmamız gerekiyor defalarca. O yüzden Paulus dedi ki aynı şeyleri size yazmaktan usanmayacağım dedi. Çünkü insan oğlu unutmaya inanılmaz yatkın bir varlıktır. Ya adam dakika bir gol bir dağda on emri alıyor, dağ yıkılıyor. Gökler çatırdıyor, yıkılıyor, dağ sallıyor, hayvanlar dağa yaklaşamıyor. Dakika gol bir, ver küpeni, ver bileziğini, altta buzağı yap, ona tapın, mabeti yapıyorlar. Ulan daha 3 gün önce denizden geçmedin mi? Firavun'un neler yaptığını görmedin mi? Allah'ın sığır çobanlarıydınız hepiniz. Çamur ezen, eline silah almayı bilmeyen bir halk değil miydiniz siz? Sağını solunu bilmeyen. Rab yoksaydı ne vardı hayatınızda? Ama unuttular. Unuttular. Yeşu bu yüzden dedi. Bugün karar verin kime kulluk edeceğinize. Rab'be mi kulluk edeceksiniz? Yoksa başka ilahlara mı? Bugün karar verin. O yüzden kilise sürekli kendine bunları söylemeli. Niçin yaşıyorum? Yetkim ne? Amacım ne? Niye bugün burada oturuyorum? Niye Hristiyan oldum ya da Rab tarafından neden seçildim, çağrıldım? Bu çok önemli sevgili kardeşlerim. Bakın, yetkiden bahsediyoruz. Peki Tanrı kiliseye ne veriyor? Bildiğiniz bazı ayetleri hatırlatacağım size şimdi. Efeslerden ve 1. Korintlerden. 1. Korintler 12-28. Çok birbirine benzer ve paralel ayetler. Diyor ki 12-28'de Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, bunun altını çiziyorum, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı. Amin. Bak, atadı diyor. Kim? Tanrı. Nerede? Kilisesinde. O zaman demek ki, şu alttakini de okuyayım, konuşmaya devam. Efesler 4:11. Diyor ki, kimini, kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı, hamdolsun. 5 ana temel Efeslerde. O zaman burada birlikte Rabbin emektaşları ve yoldaşları olarak, Rabbin halkı ve ailesi olarak kardeşlerim, kilisemizde bakmamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de budur. Bu yetki Tanrı'dan geldiğini bilmeliyiz. Şimdi bu yetkiyi kullanıp kullanmadığımızı, bu armağanlara, yani Rabbin verdiği yetkiye sahip olup olmadığımıza bakmalıyız. Öğretmenler konusunda, önderler konusunda, müjdeciler konusunda, hastaları iyileştiren, başkalarına yardım eden, başkalarını yönetebilen, bak, yetkin kişilerden bahsediyorum. Bu çok önemli çünkü bu kutsal yazıların buyruğu ve emridir. Örneğin hastaları iyileştirme konusunda, cinleri kovma konusunda. Şimdi şunu hayal etmenizi rica ediyorum sizden. İsa geldi, kendini Mesih ilan etti ve hemen kutsalla dolduktan sonra Yahya'nın subasını kutsal gelip İsa çöle gitti ve geldikten sonra hizmetine başladı, değil mi kardeşler? Nasıl başladı? İlk yaptığı iş ne İsa'nın bu olaylardan sonra? Hatırlayan var mı? Bir düğüne gitti. Suyu şaraba çevirdi. Değil mi? Bak, birçok insan düğüne gitti. Ama İsa farklı bir şey yaptı. Şarap bitti. Küpleri de doldurun, 80 litre yakın. Büyük küpler, küçük değil. Tak. Oo, en güzel şarabı sonra saklamıştı düğün sahibi. Wow. Sonra ne görüyoruz? İsa öller, körler, topal, 4 günlük çürümüş öller falan filan. İşte anlatmaya yetmez zaman. Paulus keza aynı şeyler. Petrus aynı. Peki neyi hayal edin dedim o zaman ben size. Şöyle hayal edin. İsa geldi, konuşuyor. Ne su şaraba dönüyor, ne ölü diriliyor, ne kör görüyor. Sadece konuşuyor İsa. Paulus keza konuşuyor. Anlatıyor, tövbe edin, göklerine güvendiği geldi falan. Kör geliyor, topal geliyor, tık yok. Yani bir mucize yok. Ne kadar etkin olurdu. Ama kutsal yazılarda Tanrı'nın vaadi neydi? Az önce okudum size Yaşaya 35'te. O geldiği zaman görecek herkes onun yüceliğini ve yetkisini. Kör görecek, topal yürüyecek, geyik gibi sıçrayacak diye, öller dirilecek. O zaman nasıl böyle bir hizmet Pavlus'un ve İsa Mesih'in hizmetine etkisini nasıl net bir şekilde azaltacaksa, kilisenin de etkisini ve yetkisini azaltacaktır bunları yapmadığında. Sadece konuşan, çalan bir kilise olmamız. Yani benim hayalim şudur. Burada tapınma olduğu zaman Rabbin varlığı aramızda olsun. Ve tapınma olduğu zaman, buna inandığınızı bildiğim için zaten ben de söylüyorum. Yani sırf ben inanmıyorum, bunun farkındayım, yanlış anlamayın. Ama bu tapınma sırasında insanlar orada iyileşsin. Şifa bulsun. Yani özellikle el koyup dua etmeye gerek yok. Nefes alamıyordum, nefesim açıldı desin. Kalbim ağrı, kalbim iyileşti desin. Körse gözü açılsın, topalsa ayağı sıçrasın. Çünkü Rabbin varlığı bunu yapabilir. Yani daha önce anlattım. Yani Elişa sıradan bir öküz, çift süren, tarlacı, çiftçi bir adamken İlyas'la karşıladıktan sonra, o yetkiyi aldıktan sonra ne yaptığını biliyoruz. Yani sıradan bir adam değil miydi? Çiftçi değil miydi İlyas? Yani ne özelliği vardı senden benden? Hadi İsa bambaşka, tamam, kabul ediyorum. Göklerden geldi. Elişa, İlyas. Yani hepsi. Daniel. Üç arkadaşı ateşe atılan, saçının teli yanmadan çıktılar ya. Atanlar öldü. O zaman kardeşler, adamın yani ölüsüne ya, İsrailler korkudan kaçıyor, ölü taşıyorlar. Kaçalım derken atıyorlar ölüyü kurtulmak için. Elişa'nın üzerine düştüğü için ölü diriliyor ya, kemiğine değdiği için. Kemiğine değdiği için bak, adam ölü zaten. Mesedilişe dikkat ediyor musun yetkiye? Bu bizde var şimdi. Bunu hatırlamalıyız. İblisin zihinlerimizi ve gözlerimizi ve yüreğimizi kör etmesine izin vermemeliyiz. Zamanı iyi değerlendirmeliyiz. O zaman Tanrı diyor ki bak, kilisesine şunları verdi diyor. Hastalar için dua edelim. Yaşam aile hastanesi olsun burası. Evet. Yani böyle adımız çıksın. Ya hocam gittim. Ya top aldım. Bak yani maç ediyorum. Futbol oynuyorum mesela. Yani bunu Rab yapabilir. Bu ütopya bir hayal değil. Bu dünyada şu an oluyor. Oldu. İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek aynıdır demiyor mu İncil? Yani bunu ben demiyorum ki. Tüm Türkiye'deki kilisenin birlik ruhu ve sevgiyle, merhametle, şov yapmadan, ağlayışla ve sevinçle insanlara bu hizmeti götürmesi gerekmez mi? Bak diyor ki, yeteneği olan, pardon yukarıda, yardım edenleri, başkalarına yardım edenleri. Aç, fakir, kimsesiz, evsiz, özellikle iman ailesinde aç, fakir olanlar. Bu ayıp değil tabi ama böyle insanlar var. Küçümsemek için söylemiyorum. Açtım, bana ekmek verdiniz. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyarete geldiniz dediğinde Rab biz seni ne zaman böyle gördük de geldik yaptık bunları sana diyecek dediler. Dedi ki İsa, en ufak bir kardeşle bunu yaparsanız benim için yapmış olursunuz. O zaman görevimiz bu. Çünkü bu bir buyruk, bir emir. Kilise bunu yapmakla yükümlü. Neden? Neden? Çünkü İsa bunu yaptı değil mi? Kilisenin amacı ne? İsa'yı izlemek değil mi? Çarmığını yüklen. Arkana bakmadan peşinden gel dedi İsa. Artık sen öldün kardeşim. Hristiyanlık kolay değildir. Bakın çok açık söylüyorum. Hani şunu duyuyorsanız buradan gidin. Canım sen İsa'ya gel. Haleluya. Ya bak, her şey çiçek böcek olacak. Para, pul falan, ev. Güzel bir hatun bulacaksın, güzel bir erkek bulacaksın. Her şey güzel olacak. Esenlik, sevinç, ooo gırla. Bu yalan kardeşim. Bak bunlar var tabi. Sevinç var, bereket var. Ama Mesih uğruna acı çekebilirsin kardeşim. Biz burada gerçeği söyleyeceğiz size. Evsiz kalabilirsin, işsiz kalabilirsin. Evden atılabilirsin. Bak daha dün vaftiz olan bir kişiyi, annesi daha yanımızdayken onu terk etti. Terk etti. Kızını terk etti. Vaftiz olduğu için İsa'ya gel. Sağlık olsun kız. Bu var. Tamam mı? Adam yerine koymamak var. 50 kere şu lafı ben duydum. Ulan sen artık Türk mülk değilsin. Defol git bu ülkeden. Bunu ben kendim duydum. Hristiyan oldum diye. O yüzden kardeşlerim. Ama umudumuz büyük. Rab'deki yerimiz önemli. Toparlayalım. İsa Matta 11'de 12 öğrencisi yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovarak her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Ben İsa'nın öğrencisiyim. Başka kim var burada İsa'nın öğrencisi? Amin. O zaman Rab size diyor ki bu el kaldıran, kaldırmayanlara söyle iman ettiyse. Sen kötü ruhları kovacaksın. Amin. Bunu alın bugün. Sana yetki verdim. Hastaları iyileştirmek için sana yetki verdim. Ben dua ettim, olmadı. Bir daha dua et o zaman. Gidip de körle topalla başlama. Baş ağrısıyla başla. Mide ağrısıyla başla. Alıştıra git. Kimse birdenbire usta olmuyor değil mi? Çıraklık dönemi denen bir şey var. Ha Rab yapamaz mı? Yapar. Afrika'da bir adamdan bir şey duymuştum. Çok fakir bir bölgede, Etiyopya'da iman ediyorlar. Ve bir gün Rabbin ruhu birinin üzerine geliyor ve diyor ki kalkın şu köye gidin, müjdeyi duyurun. 3 kişiler ve gidiyorlar. Ve giderken yolda bir adam geliyor, bunları tanıyor tabii. Dedi nereye gidiyorsunuz diyor. Biz orada diyor, Rab bize bu sabah dedi ki duada işte gidin müjdeyi duyurun. Oğlum ne yapıyorsunuz diyor. Hani işte bu Hakancası. Orası diyor şeriatla yönetilen bir şey, kasaba, köy. Sizi keserler, oradaki imam sizi keser diyor yani. Bak hani akıllı olun. Hiç oraya girmeyin. Zaten hiç kimse oraya gidip müjdelemez diyor. Yok Rab dedi bize diyor. O zaman yapacak bir şey. Bunlar inanın var ya ekmekleri yokmuş. Hiç para mara zaten yok. fakir Afrikalı kardeşlerim hamdolsun. Gidiyorlar ve giriyorlar ve tam köy meydanı yüksek bir şeye çıkıp İsa'yı vaat etmeye başlar. Sağda cami var. Yarım saat sonra, 20 dakika sonra falan bütün kahve, köy ne varsa boşalıyor. Bunlara tak yakalıyorlar. O Taliban tipliler. Tak imam o işte baştaki adam geliyor ki siz ne yapıyorsunuz şu? Diyor ki ben hemen kesin. Ben yatırın. Tak pala geliyor işte. Hani boyunlarını vuracaklar. Direkt böyle yani. Ve tam o arada işte o karışıklıkta camiden cenaze çıkıyor. Böyle taşıyorlar. İşte gömecekler toprağa. Bitmiş cenaze namazı. Rabbin ruhu geliyor birinize. Diyor ki fırla. Git o cenazenin üzerine atla. Ve ona söyle İsa adıyla ayağa kalk. Şimdi zaten etraf sakat, şeriat hani kesilecek falan. Adam o aradan nasıl işte çıkıyorsa, kıvrılıyorsa gidiyor. Yakından üzerine atlıyor. İşte kefenli cenaze düşüyor yere, tabut açılıyor. Zaten hani ölecekler. Ve adam bağırıyor diyor ki İsa Mesih'in adıyla ayağa kalk ve ölü ayağa kalkıyor. Herkesin gözü önünde. Genç bir adam, ölen. Ve adam şöyle diyor, beni İsa getirdi. Bu adamın sesini duydum. İsa beni geri götürdü. Ve bütün köy diz çöküp tövbe ediyor. Ve kurtuluyorlar. Bu gerçek. 3-5 yıl önce olan bir olay. Yani böyle İsa zamanından falan bahsetmiyorum. Bak. Gariban, fakir, bir kutsal kitabı 50 kişinin paylaştığı, damda tepe yok, bizde klima bile var burada. Tamam mı? 3 tane imanlı, cesur, ölmeyi göze almış, yetkisini bilen, ruhun yapabileceklerini bilen ve Rabb'i duymaya hazır yüreği olan 3 değerli kardeşim, Afrikalı kardeşim, gidiyorlar en sakat yere, ayağa kalkıp tövbe edin diyorlar ve ölü diriliyor. Ölü diriliyor. E şimdi canım bu nasıl oldu mu diye diyor. Var işte yapacaksın diyor. Yapmadı mı İsa? Efendim o ölmüştür. 4 gün oldu koktu ortada o sıcağında. Rahatsız etme Lazar'ı demedi mi Meryem, Marta kardeşler olduğu halde? İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedi mi ben sana dedi. Taşı çekin. Taşı çekin. Ama çoğumuzun yüreğinde taş var. Taşı çekmemiz lazım kardeşim kenara. Taşı çekmezsen ölü içeride kalır. Taşı çekersen yaşam dışarı çıkar. Ve biz Tanrı'nın yüceliğini görürüz. O zaman İsa'mız böyledir, değil mi? Hamdolsun inanılmaz bir Rabb'e aitiz kardeşler. Bakın sahip olabileceğiniz en büyük zenginliğe sahipsiniz. Şu evrende sahip olabileceğiniz en büyük ada, en büyük zenginliğe, en büyük güce sahipsiniz sevgili kardeşlerim. Yeremya'da ne diyor? Sana yetki verdim, ağzıma senin sözlerimi koydum diyor Yeremya 1'de. Diyor ki ülkelerin kurulup yıkılması, yükselmesi ve alçalması için sana yetki verdim ve sözlerimi ağzına koydum diyor. Yuh dedim bari ya böyle. Yani bize verdiği yetki. Ülkelerin yok olması, yok dirilmesi, bitmesi, başlaması için sana yetki verdim. Çünkü diyor ki ülkeler kovadan damlayan su damlası gibidir benim gözümde diyor. Ya biz kimle dans ediyoruz ya? Kusura bakmayın yani. Hani biraz böyle konuşuyorum ama. Ya bu Rab ya, bu evreni yaratan Tanrı. Bak, böyle bir Rab var, ruhu var içimizde. Yılanları, akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için size yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecek dedi Luka 10. bölümde. Hiçbir şey size zarar vermeyecek. Yılanları ez, akreplerin üzerinden geç. Hadi şimdi buradan hayvanat bahçesine yılanın üzerinden geçelim demeyin. Rabbi sınamayın. Ama Pavlus'u soktuğunda, değil mi? Sınamadı. Adam bak hizmet ediyor. Ben önderim, liderim, onu bunu diriltiyorum demedi. Adam emekçi kardeşim Pavlus. Çadır da yapıyordu. Kurtulanlara hizmet ediyordu. Odun topluyordu. Yemek pişirecekti belki onlara. Hamdolsun seviyorum böyle alçak yön adamları. Tak yılan sarıldı. Dedi ki öldü gitti. Oradan kurtuldu. Buradaki ilah onu yok etti. Silkeledi attı. İsa'nın adıyla. Ve orada nasıl büyük bir uyanış olduğunu biliyoruz değil mi? Bak gene mucizeler ve harikalar var. Rab bunu yapabilir kardeşlerim. Senin aracınla kalkın kendini küçümseme. İblisin en sevdiği şey bu. Yetkini bilme. İsa'nın yetkisini bilme. Sen pısırık imanlı yaşa. Senin ruhunu yok edemez ama başkalarını kurtarmaya engeller. Biz bu kiliseyi dolduracağız. Rabbin lütfuyla amin. biz 2, 3, 5, 10, 20 bu ülkenin her şehrinde doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde kiliseler kuracağız. Diri, yetkisi bilen, ruhla dolu ve Rabbin varlığıyla dolu kiliseler kuracağız. Şekiller, seremoniler bunların önemi yok. Rab oradaysa çölde kilise, bodrum katta kilise, tepedeki yerde kilisedir sevgili kardeş. Yeter ki Rab orada olsun. Bir evdeki toplulukta bir kilise, biz de çünkü kiliseyiz. Sevgili kardeşlerim, bakın İsa vahide diyor ki 2.26'da, ben babamdan nasıl yetki aldıysa galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene, bak sonuna dek sürdürene, yaptığım işleri, ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla gidecek onları, çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızında vereceğim. Amin. İşte siz galip gelenlerdesiniz, gelenlerdensiniz. Onun yaptığı işleri sürdürürseniz, bu ulus üzerinde bize Rab yetki verecek. Gittiğimiz her yer, Tekirdağ'da, Çorlu'da, Tunceli'de, seneye Rab derse Tunceli için konuşuyorum, orada kilise kuracağız. Diri, canlı, sazlı, sözlü, davullu, zurnalı, folklor ekipli. Kültüre uygun, Rabbin sözüne uygun tebenilemiş o. Kutsal ruhun gücüyle mucizeler ve hastalığı iyileştirerek gideceğiz. Gideceğiz her yere. Diyarbakır'da toplantı yapacağız. Beyrut'ta toplantı yapacağız. Muş'a gideceğiz, Bitlis'e gideceğiz. Çünkü ihtiyaç var. Ve bakın insanlar iyileşerek Rab'be gelecek. Hepiniz şahit olacaksınız. Bunu biz yapacağız yani. Ben demiyorum, birlikte yapacağız. Bineceğiz minibüse. Tarlada çalışacağız. Köy kahvesine gideceğiz. Gerekirse kuyu açacağız. İnsanlara yardım edeceğiz. Ekmek vereceğiz. Önümüze konan soğan ekmeği yiyeceğiz. Bir hafta 10 günde de orada 5 kişi iyileştirip geri geleceğiz. Ve o iyileşenler kiliseyi kuracaklar orada. Bu olacak. Peygamberlik olarak alın, ister almayın. Bunu göreceğiz hepimiz. Son ayetim şudur. Yahuda 1.24. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak. Büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç, yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin diyor kutsal yazı. Amin. Rab hepinizi bereketlesin.